Ayrım 7.
Gregor, insan dünyasını, akademi için bir rapordaki maymun ve şarkıcı Josefine'deki fare gibi asla travesti yoluyla, buradaki travesti, bilinen yazınsal konuları kendilerine uygun olmayan bir biçimle donatarak gülünç duruma sokan komik satirik edebiyat türü, gülünçleme anlamında yoluyla yansıtmaz. Dev cileğin böcekte kendi varlığının bir tablosunu alegori. Alegori, soyut bir kavram ya da nesneyi usla kavranabilen kişileştirici simgelerle anlatma anlamında. Alegori yoluyla çizmek isteyen Kafka, söz konusu tablonun kenar çizgilerini silip atmış, bunun için böceğin sert bir pazarlamacıyı anlatmadığı, aynı zamanda değişik kılıkta Gregor Samsa'nın kendisi olduğunu sürekli vurgulama yolunu seçmiştir. Dönüşüm şokuna Gregor'un sıradan bir insanın mantıksal düşünüşüyle tepki göstermesi, ilgili şoku öykünün başından başlayarak güçlendirir. Ve yine böcek Gregor'un ölümü okuyucuları tedirginliğe sürükleyecek kadar bir insan ölümüne benzer. Böcek kendi yaşamına son verir ve bu peste işin yargıdaki George Bendaman'ın kendi canına kıyışını anımsatması rastlantı değildir. Kafka öyküyü açıkça 3 bölüme ayırmıştır. Bunlardan ilki Gregor'un mesleğiyle, ikincisi ailesiyle, üçüncüsü ise kendi kendisiyle ilişkisini anlatır. Böyle bir şema okuyucuyu rahatsız etmiyorsa bunun tek nedeni Gregor'un niçin bir hayvana dönüştüğü sorusuna her üç bölümün ayrı ayrı verdiği yanıtın Gregor'un acayip yazgısını açıklamaya yetmemesidir. Yapısındaki tüm simetri ve özene karşın öykünün izlediği yol bir boşluğa çıkar. Kafka'nın öykü için düşündüğü son kendisi için bile inandırıcı olamamıştır. Öykünün ilk bölümü gerek uzamsal, gerek zamansal bakımdan dar sınırlar içinde tutulmuştur. Bu bölümün içerdiği olay Gregor'un odasında geçer ve yatağın karşısındaki komedinin üzerindeki çalar saatin tik takları işitilir. Saatin kadranı pazarlamacı Gregor Samsa'nın üzerine gerildiği bir zaman çarkına dönüşür. Saat 6.30'du ve göstergeler habire ilerleyip durmaktaydı. Hatta 6.30'da geride kalmıştı şimdi. Neredeyse 7'ye çeyrek vardı. Burada zaman kendini saymakta ve anlatmaktadır. Saatin durup dinlenmeyen tik takı aynı zamanda Gregor'un kapılandığı ticari firmanın çarkını göz önüne serer. Böceğin yataktan çıkma denemesine, yani Gregor'un bir böceğe dönüştüğünün yavaş yavaş bilincine varmasına zaman bildirimleri sürekli eşlik eder. Tam bu sırada 7'ye çeyrek kalayı vurmaya başlamıştı saat. Saatin yeniden vurması üzerine 7 oldu diye söylendi kendi kendine. Saat 7'yi çeyrek geçeyi vurmadan her ne pahasına olursa olsun yataktan çıkmalıyım tamamen. Çünkü 7'den önce açılır mağaza. Olaydaki olağanüstülük ve dehşet vericilik, bir böcek bir pazarlamacının çıkacağı yolculuğu hazırlanmaktadır. Zamanın akışının soğuk mekanizmasıyla hem yüceltilir hem alay alınır. Kapının zili çaldığında 7'yi 10 geçeyi gösteriyordu saat. Derken firmanın Gregor'un yokluğunun farkına varması için hepsi 10 dakikalık bir zaman yetmiştir. Çalar saatin durup dinlenmeyen tik takında ve vuruşlarında dile gelen aynı soğuk düzenle firma ortalarda görünmeyen memurunu aramaya çıkmıştır. Bir takım kural ve direktiflere bağımlı bu kasvetli yaşamın zor ve baskısından kurtulmak için Gregor'un gece görülen tedirgin düşler sırasında bir böceğe dönüştüğü düşünülebilir. Bu durumda dönüşüm gerçekten bir kaçışı simgeleyen düş niteliği taşıyacaktır. Ne var ki Gregor, kapitalizm çarkının küçük bir dişlisinden daha fazla bir şeydir. Firmayla ilişkisinde de insancıl özellikler göze çarpar. Anne ve babası bir zaman patrondan ödünç para almış, böylelikle Gregor'un iş gücünü adeta firmaya kiralamışlardır. Hani anne ve babam olmasa diye geçirir içinden Gregor. Çoktan bırakmaz değildim işi. Anne ve babamın firmaya borcunu ödeyecek parayı bir yol biriktirdim mi, aklından geçirdiğim şeyi kesinlikle gerçekleştireceğim. O zaman görsünler de bakalım. Anne ve babası Gregor'u köle olarak satmıştır ve onun gerçekten bir köle yaşamını sürdürdüğünü doğrusu kimse yadsıyamaz. Ama köleler de insandır. Bir böceğe dönüşü bir düşten başka şey olmasaydı, Gregor paradoks bir durum olarak kölelikten kurtulma girişiminde insanlığını elden çıkaracaktı. O zaman özgürlüğe kavuşmasına karşın yine bir hayvana dönüşecekti. Ne var ki hayvan varlığı böyle bir girişimle özgürlüğe kavuşamayacağını bütün açıklığıyla gözlerinin önüne serer. Ama karşı taraf, yani firmada çalar saat simgesinin bizi inandırmak istediği kadar mekanikleşmiş değildir. Değişim öyküsü bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başladığı zaman dilimiyle ilgilidir. Ve bu sınır durum küçümsenmeyecek bir etki gücüyle donatır onu. Kapanan dönem kişilere bol özgürlük tanıyan liberal ekonomi dönemi. Başlayan dönem ise örgütlenmiş tek düze kapitalizm dönemidir. Öyküde firma çalıştırdığı personelle kişisel bir ilişki içerisindedir henüz. Personelin hem yakınında hem uzağındadır. Bu ikili durum saydamlıktan uzak dönemlerin bu belirleyici özelliği patronun karakterinde kendini açığa vurur. Masanın üzerine belki önünde ayakta dikilen bir kürsüdür bu. Sıçrayıp oturmak, yanında çalışanlarla yüksekten konuşmak gibi bir huyu vardır patronun. Üstelik kulakları ağır işten biridir. Ne söylediğini duyabilmek için yanında çalışan personel burnunun ucuna kadar sokulmak zorundadır. Kafka'nın yapıtlarında bireyin otoriteyi temsil eden kişilerle yüz yüze gelmesi durumunda çokluk yakın ve yüksekten oluşan bir epizotla karşılaşılır. Personelle arasındaki yukarıda sözü edilen yakınlık, Samsa'nın belli saatte firmada görünmeyişini patron için kişisel bir aşağılama durumuna sokar. Bu nedenledir ki kendisini temsil eden müdür beyi görevini safsaklayan işçisi Gregor Samsa'yı arayıp bulmaya yollar. Yani Gregor'un bir peşini bırakmayış, bir takip gözüyle baktığı şey kendinden emin bir memur tarafından onsuz yapılamayacak biri sayıldığını gösteren bir işaret gibi yorumlanabilirdi pekala. Ne var ki Gregor'un başlıca güçsüz yanı olan kendine güvensizliği firmada iyi bilinir. Bu da patronla Gregor arasında doğrudan bir aile mahremiyeti havasının estiğini gösteren bir başka belirtidir. Görevini safsaklayan Gregor'un acele etmesini sağlamak isteyen müdür bey bu nazik noktadan büyük bir ustalıkla yaralanır. Kapalı kapı ardından bütün aile üyelerinin önünde Gregor'a bir açıklamada bulunur. Patron bu sabah bana işinize geç kalmanızın nedeni sayılabilecek kimi şeyler çıtlatmadı değil. Bu yakında size verilmiş alacakları tahsil yetkisiyle ilgili şeyler hani. Ama ben Allah için böyle bir nedenin söz konusu olmayacağı konusunda neredeyse şerefim üzerine temin ettim kendisine. Allah için ile neredeyse arasında bir komikliği içeren karşıtlık, müdürün kendisini de çarpık insancılığı içinde gözler önüne serer. Müdür bey bir yandan Allah için ile Gregor'a tam bir güven beslediğini açıklarken, neredeyse sözcüğüyle aynı güveni henüz yerine ulaşmadan çekip geriye alır. Ne var ki Gregor'un son zamanda terfi ettiğini de bu arada el altından öğrenmiş oluruz. Gregor alacakları tahsille yetkili kılınmış ve böylece tıpkı bir haremdeki kadınlar gibi yaşayan daha bir özgür pazarlamacıların ayrıcalıklı sınıfına yaklaşmıştır. Gel gelelim işinde anlaşılan safsak davranmaya başlamış, onu gel keyfim gel yaşatıp önünde özgürlük kapılarının aralanmasını sağlayacak kendi başarısından ürküp gerilemeye koyulmuştur. Diyeceğim son zamanlardaki çalışmanız hiç de yeterli sayılmazdı sözleriyle konuşmasını sürdürür müdür bey. Anne ve babasının önünde Gregor'un iş yaşamını ilgilendiren bu gizliyi açığa vurmaktan kendini alamayarak eski Avusturya gimnazyumlarının karabasanlarla dolu boğucu havasını hokus pokus estirir ortadan. Öğrenci Kafka bu gimnazyumlarda ömrünün sonuna dek öğrenci kalmış, ilkin öğretmeninin daha sonra anne ve babasının ardından müdür beyin buyruk ve direktiflerine bağımlı yaşamıştır. Gregor yaşam okulunda besbelli kötü bir öğrencidir. Başarı peşinde koşmadığı bir yana ondan kaçar. Böylece işinin zamanla kendisi için oluşturduğu kısır döngüde donanıp durur. İleri doğrultuda çaba harcar. Bağımsızlığa ulaşmak için çalışır. Ama söz konusu bağımsızlığı anne ve babasının patrona olan borcunu ödediği zaman ele geçirebilecektir. Ne var ki amaçladığı bağımsızlığa birazcık yaklaşmaya görsün, yeterli sayılmayacak bir çalışma temposu izleyerek amaçla kendisi arasındaki uzaklığın büyümesine yol açar. Sonunda müdür beyi susturup evden kaçırmayı başarır. Bu başarıyı da amirinin önünde böcek kılığıyla görünerek sağlar. Ancak kendisi böyle bir şeyi istemiş değildir. Amirine kendini göstermesi, onu yatıştırmak ve bundan böyle daha doğru dürüst davranacağı konusunda kendisine güvence vermek içindir. Önünde gerileyen müdür beye Gregor'un söylediği sözlerdekine benzer bir traji komiye edebiyatta seyrek rastlanmıştır. Gregor, pazarlamacıların acıklı yazgısından yakınmaya başlar. Karşısındakine bundan böyle bir malı değil, kendisini buyur eden bir pazarlamacının retorik sorusundan bir söyleyicinin süslü sözlerine kadar tüm kataloğunu sayıp döker ortaya. Aslında kaçıp kurtulmak istediği yazgı için el açar şimdi ve bunu yalnız kendisi değil, o anda temsilciliğini üstlendiği tüm pazarlamacı sınıfı için yapar. Bu arada bir böcek olarak müdür beyin karşısında dikildiğini tümden unutur. Müdür bey, aman Allah ve vay canına sözleriyle baston, şapka ve pardösüsünü bırakıp soluğu kaçmaktadır. Bu sahnenin dramatik yapısı ve dil bakımından işlenişi bir Joan Nestroy'u aratmayacak kadar ustalıklıdır. Joan Nestroy, 1801-1862 Avusturyalı oyun yazarıdır. Ancak Gregor'un dönüşümünün gerçekten bir kaçış sayılacağı düşüncesi bu sahneyle geçerliliğini yitirmektedir. Kafka yalnız Gregor'un böcek olarak da kendi iç yaşasından kaçamayacağını, görünüşünü değiştirebileceğini ama iç yapısında böyle bir değişikliğin üstesinden gelemeyeceğini anlatmak isteseydi, öyküsünün ilgili sahneyle son bulması gerekirdi. Bu pazarlamacının ruhundaki kasnakların boşa dönüşlerini ileriki sahnelerde sergilemesi gereksiz olur. Öykünün bildirimi yani mesajı için olumsuz nitelik taşırdı. Kafka toplumsal sınırlanmışlığı içinde insanın kendisine bir çıkış yolu bulamayacağını anlatmak üzere pazarlamacılık işinin elinden alınmaması için yakalanan bir böceğin manzarasından daha uygun bir simge bulamazdı. Ne var ki Gregor ölü bir merkez çevresinde dolanıp durmalarını sürdürür, İlkin Holde ailesinin gözleri önünde yapar bunu. Babası elindeki bastonla gazeteyi sallayarak kendisini odasından içeri sürüp attıktan sonra da odasının dört duvar arasında aynı işi gerçekleştirir. Çalar saatin kadranı üzerinde göstergelerin çizdiği zaman çarkının böceğin sürekli çemberler çizerek arşınladığı odanın yuvarlağında yinelendiği görülür. Öykünün ikinci bölümünde zaman eriyip akmaya başlar. Birinci bölüm sabahın 6.30'undan 7.30'una dek hepsi bir saat sürer ve bilinçsizlik durumundan oluşan bir çerçeve içine oturtulur. Birinci bölüm Gregor Samsa'nın tedirgin düşlerden uyanmasıyla başlar. Baygınlığa benzer derin bir uykuyla sona erer. O mutsuz günün akşamı alacakaranlıkta uyanan Gregor, odasındaki gezinmelerine yeniden koyulur. Zamanın düzenli akışı bir kenara kaldırılmış, komedinin üzerindeki çalar saat ortadan kaybolmuştur. Loş bir ışık odayı doldurur şimdi. Çok geçmeden, daha sonra her Allah'ın günü gibi belirsiz zarflar zaman birimleri arasındaki sınırları silip atar. Birinde Gregor'un dönüşümünden bu yana bir ay geçmiş olmalıydı, denir. Bir iki paragraf sonra Gregor, bu iki ay içindeki tek düze yaşamın aklını başından almış olmasından korkar. O planlı programlı çalışma ve yaşam süreci, yerini tıpkı hastaların, tutukluların ve gözlemdeki bekarın yarı uykularına ve dalıp gitmelerine bırakmıştır. Bu andan başlayarak öykü, Kafka'nın ideali olan bekarın saflık ve temizliğine yönelmiş bir parodi ve yatsıma kimliğine bürünür. Burada parodi, komik satirik açıdan öykünme anlamındadır. Gregor yalnız hasta değil, aynı zamanda bir tutukludur. Kız kardeşi, sanki içeride ağır bir hasta, hatta yabancı biri varmış gibi parmak uçlarına basarak odasına girer. Gregor'un kendisi ise dönüşümünden bu yana geçen zamanı bir tutukluluk yaşamı olarak düşünür. Zamanın buharlaşıp uçmasına karşılık, öykünün ikinci bölümünde mekanın büyüleyici bir karşıtlık içinde yoğunlaştığı görülür. Birinci bölümde yağan yağmurdan başka bir şey seçilmese bile Gregor pencereden bakarak dışarıdaki dünyayı algılayabilmiştir. Sis nihayet kalkınca yolun karşı yakasında uzayıp giden başı sonu belirsiz gri siyah binanın bir bölümü, bir hastaneydi burası, cephe kısmını katı bir biçimde uyup geçen düzenli pencereleriyle açığa çıkmıştı. Gel gelelim şimdi bir tutuk evi hücresi gibi odasına kilitlenmiştir. Bir ara sokak lambasının ışığı tavana vurur ama aşağısı Gregor'un bulunduğu yer karanlıktı. ve böceğin ölümüne kadar da karanlık kalır. Böylece Gregor ikili bir tutukluluk içinde yaşar. Bir kez zırh gibi sert sırtı, ikincisi kendi odası yani bir bekarın hücresi tutuklar kendisini. Her ikisi de bekarı bekleyen geçmişteki ve gelecekteki yalnızlığa işaret eder. Bundan böyle Gregor'un yalnızlığını hiçbir şeyi değiştiremez. Aile üyeleri şimdi kendi aralarındaki bu terk edilmiş yaratığa uyum sağlamak gibi bir ödev üstlenir. Oğulları olan böcek Gregor'a kucak açtıkları ölçüde insanlıklarını göstermek gibi bir fırsatı ele geçirmişlerdir. Daha ilk bölümde aile üyelerinin karakter tabloları akustik yoldan çizilir. Aile üyeleri sözde uykucu oğullarının odasının kapısına üşüşüp onu uyandırmak istediklerinde kendi kişiliklerini ele verirler. Annenin yumuşak sesini, babanın hafiften ama yumrukla kapıya vuruşu izler. Öteki kapıdansa acımaklı bir tonla usulcacık, "Gregor, rahatsız mısın yoksa Gregor? Bir şeye ihtiyacın var mı?" diye sızlandığı işitilir kız kardeşin. Annenin sesindeki yumuşaklık Gregor için bir avuntu, böcek için bir umutsuzluk kaynağı oluşturur. Oğlunu böcek kılığında gören ilk kişidir anne ve "İmdat, aman yarabbi, imdat!" diye bağırarak çaresizlik içinde olduğu yere yığılır. Kafka fırsatı kaçırmaz. Sahnenin içerdiği kara mizahı yakalar hemen. Anne o kendinden geçmiş haliyle arkasındaki kahvaltı masasının üzerine oturuverir ve kahvedenliği devirir. Yanı başından ve altından kahverengi sıvının halının üzerine aktığını hiç fark etmez. Bu andan başlayarak Gregor'un annesi yavaş yavaş kocası Samsa'ya yaklaşır. Giderek daha çok Gregor'un babası Samsa'nın karısına dönüşür ve metinde de böyle nitelenir. Kafka, başarılı çalışma dönemlerinde yazdığı öykülerdeki kişilerden Bayan Samsa'yı hepsinden belirgin olarak kendi yaşamından almıştır. Annesinin gerek özgeciliği, gerek kendisini doğru dürüst anlayamaması, öyküde Bayan Samsa'nın karakter özellikleri olarak karşımıza çıkar. Ama öyle görülüyor ki, annesinin tüm sevgisini babasına sakladığı düşüncesi Kafka'yı hepsinden çok rahatsız etmiştir. Babaya mektupta yalan değil der. Babaya mektup Kafka'nın taşrada düğün hazırlıkları yapıtında geçiyor. Annem sınırsız ölçüde iyiydi bana karşı. Ama bütün bu iyilik seninle olan ilişkisinden geçiyordu. Yani annemle aramızdaki ilişki iyi sayılmazdı. Annem kendisi bilincinde olmaksızın bir sürek avında av hayvanlarını avcıların önüne süren bir kişi rolünü üstlenmişti. Böylece Gregor Bendaman'ın annesinin ölümü de değişik bir görünümle karşımıza çıkar. Kafka'nın henüz öykü başlamadan onu öldürmesi utanılacak bir eylem, beri yandan bir lütuf anlamını içerir. Baba Bendaman'la karşılaştırıldığında baba Samsa'nın tepkisi düpediz normaldir. Çevresi bağlayıcı bir rol oynar ve açıklar davranışını. Kafka, baba Samsa'nın anlatımında hayal gücünü dizginlemiş, onun gerçeklik zemininden ayrılıp gitmesine pek izin vermemiştir. Bu konudaki çekingen tutumu, kuşkusuz üslup sorununa ilişkin düşüncelerden kaynaklanmıştır. Baba Samsa'ya gerçekçi açıdan ne denli yaklaşım sağlanabilirse, kendisiyle oğlu hayvan Gregor arasındaki uzaklık o denli büyüyecektir. Gregor, firmadaki işinde yükseliş dönemini yaşarken, babanın durumunda gözlemlenen çöküş süreci, oğlu Gregor bir böceğe dönüştükten yani kendisine bir kez daha ailenin geçimini sağlama görevi düştükten sonra babanın ansızın yine kendini toparlaması ve böcek Gregor'un akıbeti belli olduktan sonra rahatlayıp ferahlaması, bütün bunlar insancıl açıdan düpedüz anlaşılabilir bir gerçeklik zemininde olup biter. Baba Samsa'nın hırçınlığı, kabalığı ve hoyratlığının baba Bendaman'ın insanüstü boyutlarıyla hiçbir ortak yanı yoktur. Sigmund Freud'dan önceki son kuşağın bir üyesidir baba Samsa. Küçük burjuva sınıfından bir babanın sıradan özellikleriyle donatılmıştır. Baba Bendaman'ın arkaik bir hava taşıyan o iç yüzü karanlık öfkesiyle baba Samsa'nın önceden kestirilebilen davranışı arasında hayli bir uzaklık göze çarpar. Bu uzaklığın büyüklüğü Kafka'nın şaşılacak kadar kısa süre içinde yazarlık alanında elde ettiği ustalığı kanıtlar. Baba Samsa'ya baba Bendaman'dan daha çok yakınlık duymamıza karşın göz ardı etmememiz gereken bir şey varsa her ikisinin de hoyrat,
Kafka babalar soyundan gelmeleridir. Hatta Samsa adı Bendaman'dan daha çok Kafka adını çağrıştırır. Böylece dönüşümünün henüz ilk gününde Gregor babasının eldeki maddi olanakları aile üyelerine açıkladığını işitir. Kafka söz konusu açıklamaların odadaki tutukluluk yaşamının başlamasından beri Gregor'un işittiği ilk sevindirici sözler olduğunu alaylı bir üslupla belirtmekten geri durmaz. Baba Samsa'nın yaşadığı iflas olayının ailenin tüm maddi kaynaklarını silip götürmediği bu açıklamalarla ortaya çıkmış, Gregor'un pazarlamacılık işinde gösterdiği büyük özveri en azından aşırı nitelik taşımıştır. Ayrıca kazanıp eve getirdiği paranın hepsi harcanmayarak biraz biriktirilmiş, biriktirilen para zamanla küçük bir yekün oluşturmuştur. Daha açık bir deyişle, oğlu Gregor'un işine düşkünlüğünü baba Samsa tam anlamıyla sömürmüş, onun kendisiyle bir hesaplaşmayı göze alamayacağından asla kuşku duymamıştır. Böceğe dönüşümüyle Gregor'un asalak bir yaşama yatkınlığının simgesel yoldan anlatıldığını kabul edersek, sanatsal adaletten şaşmayıp ilgili yatkınlığın kalıtsal nitelik taşıdığını, yani Gregor'a babasından geçtiğini de belirtmemiz gerekecektir. Bunun sonucu olarak Gregor sevindirici açıklamayı karışık duygularla karşılamaktan kendini alamaz. Gerçi biriktirilen parayla şimdiye kadar babasının patrona olan borcundan birazını daha ödeyebilir ve firmadaki işi üzerinden sıyırıp atabileceği gün böylelikle daha da yaklaşırdı. Babası ise firmanın kendisine alacakları tahsil yetkisi verdiğini, oysa kendisinin söz konusu güveni hak ettiğini gösterip yeterli bir çalışma ortaya koymadığını söyleyerek yanıtlayabilirdi bunu. Nihayet Gregor'un yeterli çalışmalarda bulunması da firmadan ayrılacağı günün yaklaşmasını sağlayabilirdi. Doğrusu böylesi konuşmalarla bir yere varılamaz. Çünkü ilgili konuşmalarda bir tarafın güçsüzlükleri öbür tarafın güçsüzlüklerinde yansıyıp durur hep. Belki Gregor'un bir böceğe dönüşümü de böyle bir yoldan bir yere varılamayacağını simgelemektedir. Ne var ki Samsa ailesinde en önemli kişi Grete'dir. Her ikisinin isimlerinin akustik bakımdan birbirine yakınlığı, Grete'nin Gregor'la arasındaki kökü derinlerde yatan aşinalığa işaret eder. Henüz Gregor insan kimliğiyle insanlar arasında iyileşirken, kız kardeşi Grete ailenin tek üyesi olarak Gregor'la insancıl ilişkiler içinde bulunmuştur.